Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 13. Kaset 2. Yüz Sayfa 455 Ünite ile ilgili sorular 1. Bir işletmede çalışanlardan iletişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? A. Yöneticileriyle iletişim kurmayı öğrenmeleri B. Üstlerinden gelen mesajı yorumlamaları C. Halkla iletişim kurmayı öğrenmeleri D. İş arkadaşlarıyla iletişimde belli bir mesafeyi korumayı bilmeleri. E. Çeşitli iletişim araçlarının doğru kullanımını öğrenmeleri. Yanıt B. Üstlerin mesajları yorumlanamaz. 2. Bireylerin duygu ve düşüncelerini söz, yazı ya da işaretlerle başkalarına iletmesine ne ad verilir? A. Mesaj, B. Kaynaklık etme, C. Kompozisyon, D. Anlatım, E. Bildirişme. Yanıt D. Anlatım yaşantılarımızı başkalarıyla paylaşmaktır. Dolayısıyla bu paylaşımın aracı söz, yazı ya da işaretlerdir. 3. Bir insanla ilk karşılaşmada aşağıdakilerden hangisi dikkat çekmez? A. Ses tonu, B. Jest ve mimikler, C. Bakışları karşısındaki kişiye yöneltme, D. Bakımlı olma, E. Eğitim düzeyi. Yanıt E. Eğitim düzeyi ilişkinin ilerleyen dönemlerinde önem kazanır. İletişimin derinliğinin eğitim düzeyiyle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. 4. Aşağıdakilerden hangisi hem yazılı anlatım hem de sözlü anlatımda dikkat edilmesi gereken ortak öğelerden biri değildir? A. Sözcük seçimi, B. Düşünce akışı, C. Ses tonu ve vurgu, D. Açık ve doğru anlatım, E. Konu bütünlüğü. Yanıt C. Ses tonu ve vurgu sadece sözlü anlatımda kullanılan ve dikkat edilmesi gereken bir öğedir. 5. Sözsüz iletişimde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır? A. Renklerin, B. Jest ve mimiklerin, C. Giyim kuşamın, D. işaretlerin, E. Yaşın. Yanıt E'dir. Sözsüz iletişimin gerçekleşmesi için yaş önemli değildir. Her yaş grubunda bu iletişim gerçekleşebilir. 6. Aşağıdakilerden hangisi susmanın iletişimdeki işlevlerinden biri olamaz? A. Düşünmeyi anlatma, B. Gücü belirtme, C. Dikkat çekme, D. Konunun anlaşılmasını hızlandırma, E. İletişime kimin başlayacağına karar verilmesini sağlama. Yanıt D. Konunun anlaşılmasını hızlandırmak için susmak değil, konuşmak gereklidir. 7. Sözsüz iletişimde bulunurken aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A. Kişilerin giyim kuşamına dikkat etmek, B. Kişinin bilgi ve eğitim düzeyini dikkate almak, C. Kişilerin yüz ifadelerini incelemek, D. Duyguları yüz ifadeleriyle yansıtmak, E. Kişilerin beden hareketlerini anlamlandırmaya çalışmak. Yanıt B. Kişinin bilgi ve eğitim düzeyi sözlü iletişimde önem kazanır. 8. İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Her iletişimde mesaj vardır. B. Konuşma alıcı dil etkinliklerindendir. C. Yazma verici dil etkinliklerindendir. D. Anlatım demokratik yaşamın gereğidir. E. Anlaşma karşılıklı çabaya bağlıdır. Yanıt B. Konuşma verici dil etkinliklerindendir. 9. Sözsüz iletişimde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur? A. Kalıtımın, B. Renklerin, C. Beden hareketlerinin, D. Yüz ifadelerinin, E. Giyim kuşamın. Yanıt A. Katılımın sözsüz anlatımda rolü yoktur. Zihinsel veya biyolojik bir takım şeyler kalıtımla ilgili olabilir. Ünite 2. Anlatım süreci 1. Ünite ile ilgili bilgi. Anlatım biçimlerini tanıyıp ve anlatmamızı yönlendiren araçları tanıyacaksınız. Sözlü veya yazılı anlatımı gerçekleştirirken belirli bir amacımız vardır. Amaçsız hiçbir eylem gerçekleştirilmez. Anlatımda amaç karşı tarafla iletişim kurmaktır. Birey olarak toplumsal yaşantımızda sürekli olarak iletişim içindeyiz. İnsanlarla iletişimde değişik anlatım biçimlerine başvurmaktayız. Bu anlatım biçimlerini 4 grupta toplayabiliriz. Açıklama, tartışma, betimleme, öyküleme. Bu anlatım biçimleri amaçları bakımından 2 temel boyutta değerlendirilebilir. 1. Bilimsel anlatım, 2. Sanatsal anlatım. Açıklama ve tartışma anlatım biçimlerine bilimsel anlatımda, betimleme ve öyküleme nitelikli anlatım biçimlerine ise sanatsal anlatımda daha çok başvurulur. Anlatımın başarılı bir biçimde gerçekleşmesi anlatım yoluna ve anlatım biçimine bağlı olmakla beraber önceden kazanılmış belli bir altyapının da olması gereklidir. Bu altyapıyı hazırlayan bilgi ve veri kaynaklarını şöyle sıralayabiliriz. Gözlem ve yaşantılarımız, ilgi alanlarımız, iletişim araçları, kitaplardan yararlanma, not alma, özetleme ve alıntılama. Ünite ile ilgili sorular. 1. Kitaplardan not alarak yararlanmada kitapla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinin kaydedilmesi gerekmez? A. Yazarı, B. Basıldığı yer, C. Tarihi, D. Adı, E. Sayfa sayısı. Yanıt E. Not alma, kitabın ana noktalarının madde madde yazılmasıdır. Dolayısıyla biçimsel ayrıntılara yer verilmez. 2. Okunanların arasında önemli görülen kimi cümle ve bölümlerin başkaları tarafından da önemli görülebileceği düşüncesiyle yazılmasına ne ad verilir? A. Kopya etme, B. Açıklama, C. Aynen aktarma, D. Özetleme, E. Dipnot. Yanıt C. Bilgi değiştirilmeden aynen alındığı için bu kavramla karşılanmıştır. 3. Aşağıdakilerden hangisi bir anlatım biçimi değildir? A. Gözlemleme, B. Açıklama, C. Öyküleme, D. Betimleme, E. Tartışma. Yanıt A. Gözlemleme anlatımı geliştirmek için başvurulan bir unsurdur. 4. Aşağıdakilerden hangisi görsel, işitsel iletişim araçlarından biri değildir? A. Tiyatro, B. Sinema, C. Bilgisayar, D. Televizyon, E. Video. Yanıt C. Bilgisayar görsel iletişim araçlarındandır. 5. Anlatımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bilimsel anlatım nesneldir, B. Sanatsal anlatım özneldir, C. Sanatsal anlatımda tartışma vardır, D. Sanatsal anlatımda kanıtlama yoktur, E. Bilimsel anlatımda duygular önemsizdir. Yanıt C. Sanatsal anlatımda tartışma yoktur. Bunun yerine yaratıcı olma özelliği vardır. 6. Daha çok sanatsal alanda kullanılan anlatım biçimleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? A. Karşılaştırma öyküleme, B. Betimleme öyküleme, C. Tartışma betimleme, D. Bilgi verme tartışma, E. Karşılaştırma bilgi verme. Yanıt B. Betimleme öyküleme sanatsal anlatımda kullanılır. Her ikisinde de yaratıcı olma özelliği vardır. Ünite 3. Anlatım süreci 2. Ünite ile ilgili bilgi, bu ünitede ses, sözcük, cümle ve paragraf gibi anlatım birimlerini tanıyacaksınız. Yazılı ve sözlü anlatımın oluşumunda ses, sözcük, cümle ve paragraf gibi öğeler birlikte yer almaktadır. Bu birimler konu, amaç, anlatılan ve plan gibi diğer öğelerle bütünleşerek anlatımı meydana getirir. Ses, bir dilin parçalanamayan en küçük birimidir. Sözcük ise anlatımın en temel öğesidir. Sözcük anlatımda kullanıldığı kavrama göre değişik anlamlar da kazanır. Gerçek, mecaz, genel, özel, somut ve soyut anlam gibi. Kavram ya da nesneleri bütün olarak belirten sözcükler genel anlamlıdır. Genel anlam içinde dar kapsamıyla kullanılan sözcükler de özel anlamlıdır. Sözcüğün kullanıldığı ilk anlama gerçek anlam denir. Sözcüğün gerçek anlamının tamamen dışında kullanılan anlamına da mecaz anlam denir. Yazılışları ayrı, anlamları aynı sözcüklere eş anlam, anlam yönünden birbirine karşıt olan sözcüklere de karşıt anlamlı sözcük denir. Anlatımı renklendiren, kuvvetlendiren ve pekiştiren birimlerden biri de deyimlerdir. Deyim kalıplaşmış sözcük grubudur. Deyimlerde sözcükler gerçek anlamlarını kaybetmişlerdir. Bir duyguyu, düşünceyi ifade eden anlamlı sözcük topluluğuna cümle denir. Cümleyi meydana getiren iki temel öğe özne ile yüklemdir. Bir sözcük topluluğunun cümle özelliği kazanabilmesi için yükleminin olması şarttır. Özne yüklem dışında cümlede nesne ve tümleç gibi öğeler bulunmaktadır. Doğru bir cümlenin kuruluşunda özne ile yüklemin tekillik ve çoğulluk yönünden uyum içinde bulunması gereklidir. Bu uyuma özne yüklem uygunluğu denir. Anlatımın temel birimi olan cümlenin belirli niteliklere sahip olması gereklidir. Bunlardan bazıları şunlardır. Kısa cümlelerin kurulması, gereksiz sözcüklerin kullanılmaması, anlatım bozukluklarının yapılmaması, anlatımın açık ve anlaşılır olması ve noktalama yazım kurallarına uyulması. Anlatımda belirli düşüncelerin ifade edildiği bölümler vardır. Her bir düşüncenin işlendiği bölümlere paragraf denir. Ayrıca yazının bütünlüğü içinde her düşüncenin birbiriyle ilişkisi vardır. Bu ilişki kurulmazsa yazının düşünce birliği bozulur, yazıda kopukluk olur. paragraf bir bütün yazının küçük bir örneğidir. Her paragrafın bir ana düşüncesi vardır. Bu ana düşünceyi besleyen yardımcı düşünceler vardır. Bu düşünceler giriş, gelişme ve sonuç paragraflarında bulunur. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi ötekilere göre daha özel bir konudur? A. Edebiyat. B. Cumhuriyet dönemi hikayecilerimiz. C. Türk edebiyatı. D. Sait Faik'in hikayeleri. E. Türk edebiyatında hikaye. Yanıt D. Diğer 4 seçenek D'ye göre daha genel bir konudur. Sait Faik bu konular içinde seçilmiş özel, daha sınırlandırılmış bir konudur. 2. Aşağıdakilerden hangisinde verilen dizelerde ikileme vardır? A. Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme. B. Dost isteyen gelsin, göstereyim dostu ana. C. Şöyle hayran eyle beni, söz söylemez ola dilim. D. Şöyle hayran eyle beni, aşkın oduna yanayım. E. Söyler dilim, ağlar gözüm, gariplere göynür özüm. Yanıt A. A seçeneğindeki eğri büğrü sözcükleri bir ikilemeyi meydana getirmiştir. 3. Bağlı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? A. Geleceği bu sınava bağlıydı. B. O karısına bağlı bir kocadır. C. Sana yürekten bağlıydı. D. Sinema televizyon bölümü hangi fakülteye bağlı? E. Köpek bahçe kapısına bağlı. Yanıt E. Bağlı sözcüğü E seçeneğinde gerçek anlamda kullanılmış, diğer seçeneklerde yan anlamda kullanılmıştır. 4. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir cümlenin nitelikleri arasında yer almaz? A. Gereksiz sözcük bulunmaması. B. Edat ve bağlaçların sıkça kullanılması. C. Süs ve özentiden kaçınılması. D. Kısa olması. E. Öğelerinin yerinde olması. Yanıt B. Edat ve bağlaçların sıkça kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Cümlede anlamın gereksiz yere uzatılmasına neden olur. 5. Aşağıdakilerden hangisinde özne yüklem uyuşmazlığı vardır? A. Bütün öğrenciler sınıfa girdi. B. Dün akşam bize misafir geldi. C. Yorgunluktan ayaklarım ağrıdı. D. Susuzluktan topraklar yarılmışlar. E. Onlar Ayşe'yi görmüşler. Yanıt D. Cümlenin öznesi topraklar çoğul olduğu için dil kurallarına uygun olarak yüklemin tekil olması gerekiyor. Susuzluktan topraklar yarılmış. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim kullanılmıştır? A. İlacını içmediğini fark ettim. B. Sinirlenince gözü hiçbir şey görmezdi. C. Böyle olacağını bilseydim onunla gitmezdim. D. Yaşlı kadının karşıya geçmesine yardımcı oldu. E. İşimi bitirir bitirmez gelirim. Yanıt B. Cümlede geçen gözü hiçbir şey görmemek bir deyim grubudur. 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? A. Onu hastanede kaldığı sürece her gün aradı sordu. B. Arabamız tozlu topraklı bir yola girdi. C. Babam işine otobüsle gidip geliyor. D. Karşıdan bir grup genç güle oynaya geliyordu. E. Bugünlere gelene kadar çok çalıştı, çabaladı. Yanıt C. Gitmek ve gelmek sözcükleri birbirine karşıt anlamlı sözcükler grubunu oluşturmaktadır. Ünite 4. Konuşma sanatı. Ünite ile ilgili bilgi. İş yaşamında konuşmaktaki başarının etkilendiği ve konuşmada başarılı olmanın yolu iyi dinleyici olmaktan geçmektedir. İnsanların günlük yaşamda en çok kullandıkları iletişim aracı konuşmadır. Konuşma yaşantıların başkalarıyla paylaşılmasını sağlar. Konuşma iş yaşamında da çok önemli bir iletişim yoludur. Çalışanlar çok değişik ve çeşitli biçimlerde, ortamlarda sözlü iletişimde bulunur. Bir iş yerinde sözlü iletişimin iyi kurulması başarılı bir iş ortamının oluşmasını sağlar. Çalışanlarla iletişimin iyileştirilmesi, işletmede daha az yanlış yapılmasına, verimin arttırılmasına ve çalışanların işletmeye daha çok bağlanmalarına neden olur. Sözlü iletişimin doğru gerçekleşmesinde uyulması gereken ilkeler unutulmamalıdır. Konuşma kadar dinleme olayı da önemlidir. Dinlemenin başarısı dinleyene, konuşana ve ortama bağlıdır. Dinlemenin doğru gerçekleşmesi için engellerin ortadan kaldırılması gereklidir. Bu engelleri şu başlıklar altında toplayabiliriz. Dinleyene bağlı engeller, konuşana bağlı engeller, ortamdan kaynaklanan engeller. İnsanlar arasında iletişimin önemli bir boyutunun konuşma olduğundan bahsetmiştik. Kimi insanlar iletişimin sırasında konuşma güçlüğü çekebilir. Konuşma doğuştan gelen bir yetenek değildir. Eğitimle kazanılabilecek bir beceridir. Dolayısıyla konuşma güçlüğü yaratan engeller belirlenmeli ve bunların giderilmesine çalışılmalıdır. Konuşma engellerini şu şekilde kümeleyebiliriz. Konuşana bağlı engeller, konuşmaya bağlı engeller, dinleyene bağlı engeller, ortama bağlı engeller. Konuşma bizi dinleyenlerde bir etki uyandırmalıdır. Karşılıklı gerçekleşen bir eylemdir. Bu eylemin başarılı olması için bazı ilkelere uymak zorunludur. En başta konuşma yıkıcı değil, yapıcı olmalıdır. Gerçek bilgilere dayanmalı ve dinleyenin düzeyine uygun olmalıdır. Konuşmanın başarılı olmasının diğer bir özelliği de konuşanın iyi bir diksiyona sahip olmasıdır. Bir dilin ses özelliğine bağlı olarak doğru ve güzel seslendirilmesine diksiyon denir. Ayrıca konuşmada diksiyon dışında tonlama ve vurgulama da önemlidir. Sesin incelip kalınlaşmasına, alçalıp yükselmesine tonlama denir. Vurgulama ise kimi sözcüklerin, hecelerin veya cümlelerin diğerlerine göre daha vurgulu okunmasına denir. Konuşma sırasında kimi sözcük ya da söz öbeklerinden sonra verilen kısa araya durak denir. Duraklar solup alıp verme ile ayarlanır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Vurguyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Yer adlarında vurgu baştadır. B. Cümlede vurgu belirtilmek istenen bir sözcük ya da öğe yoksa yüklemdedir. C. Sözcüklerde vurgu dilimizde genellikle son hecededir. D. Tek heceli sözcükler vurgulu söylenir. E. Duygular sesle belirtilmek istendiğinde vurgudan yararlanılır. Yanıt D. Tek heceli sözcükler vurgusuz söylenir. Kuş, al, yal, göz. 2. Sözlü iletişimin doğru gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A. Uygun sözcük seçme. B. Kısa ve açık anlatma. C. İletiyi tanıtma. D. Soyutlamalar yapma. E. Amacı belirleme. Yanıt D. Sözlü iletişimde soyutlamalar belirli bir düzeyde anlam kapalılığına yol açar. Bu nedenle daha çok somutlanmalara yer verilmelidir. 3. Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın özelliklerinden biri değildir? A. Dilin özelliklerini iyi bilmeyi gerektirme. B. İyi dinleme becerisini de gerektirme. C. Önemli bir iletişim yolu olma. D. Belli bir kültür birikimine dayanma. E. Doğuştan gelen bir yetenek olma. Yanıt E. İyi bir konuşmacı olmak için doğuştan bir yeteneğe sahip olmak gereksizdir. Konuşma gücü çalışmakla daha sonra da geliştirilebilir. 4. Konuşma sırasında kimi sözcük ya da söz öbeklerinden sonra verilen kısa araya ne ad verilir? A. Diksiyon, B. Durak, C. Tonlama, D. Vurgu, E. Jest. Yanıt B. Duraklar soluk alıp verme ile ayarlanır. Bu durakların süresinin ayarlanması konuşmanın içeriğine uygun olarak düzenlenir. 5. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir? A. Uygun sözcükler seçme. B. Uzun ve ayrıntılı açıklamalarda bulunma. C. Zamanı iyi kullanma. D. Amacı belirleme. E. Düşünceyi örneklerle destekleme. Yanıt B. Uzun ve ayrıntılı açıklamalarda bulunma dinleyicinin dikkatini dağıtır ve konunun gereksiz yere uzamasına neden olur. 6. Aşağıdakilerden hangisi konuşmaya bağlı engellerden biri değildir? A. Bilinen konularda kendini rahat, bilinmeyenlerde rahatsız hissetme. B. Topluluk karşısında konuşurken rahatsızlık hissetme. C. Karşı cinste konuşurken güçlük çekme. D. Radyo mikrofonu, televizyon kamerası karşısında konuşmada güçlük çekme. E. Konuya, dinleyenlere ya da kendine karşı olumsuz duygular içinde olma. Yanıt E. Bu madde konuşana bağlı engeller arasında yer almaktadır. 7. Aşağıdakilerden hangisi dinleyene bağlı engellerden biri değildir? A. Konuya ilgi duymama. B. Konuşmayı önemsememe. C. Yetersiz ışıklandırma. D. Çevreyle ilgilenme. E. İşitsel yetersizlik. Yanıt C. Yetersiz ışıklandırma sadece tiyatro eserinin sahnelenmesindeki engelleyici unsurlardan birini meydana getirir. 8. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın özellikleri arasında yer almaz? A. Ses tonunun bir seviyede olması. B. Önemli konuların anlatılması. C. C. Gereksiz ayrıntılardan kaçınılması. D. Söylenenlerin anlaşılır olması. E. Düşüncelerin açıkça anlatılması. Yanıt A. Ses tonunun bir seviyede tutulması dinleyenleri sıkar ve onların konudan başka yere kaymalarına neden olur. Dinleyicilerin dikkati dağılır. 9. Vurguyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Türkçe'de sözcük vurgusu genellikle son hecededir. B. Yer adlarında vurgu ilk hecededir. C. Tek heceli sözcükler vurgusuz söylenir. D. Cümlede vurgu özellikle belirtilmek istenen bir sözcük yoksa yüklemdedir. E. Vurgu soluk alıp verme ile sağlanır. Yanıt E. Soluk alıp verme ile sağlanan durum duraktır. 10. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A. Önyargılı olma. B. Sözcükleri doğru ve yerinde kullanma. C. Dinleyenlerin ilgisini çekebilme. D. Belirli bir kültür birikimine sahip olma. E. Yapıcı olma. Yanıt A. İyi bir konuşmacının önyargıdan uzak durması gerekir. Önyargı konuşmanın niteliğini olumsuz etkiler. Ünite 5. Konuşma türleri, hazırlıksız konuşmalar. Ünite ile ilgili bilgi, belli bir hazırlık yapılmadan, eğitim ve kişiliği oluşturma sürecinde çaba göstererek belli konuşma becerilerinin kazanılabileceğini tanıyacaksınız. Günlük yaşamda belirli hazırlık yapılmadan gerçekleştirilen konuşmalar vardır. Bu tür konuşmalarda bile uymak zorunda kalınan kimi ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkelerin en başında içtenlik, doğallık, inandırıcı olmak, dili iyi kullanmak gelir. İnsanların ilk karşılaşmalarındaki önemli bir adım da tanışma ve tanıştırmadır. Tanışacak iki kişi iyi dileklerde bulunarak ad ve soyadlarını belirtirler. Tanıştırmada kişilerin adlarını bu görevi yapan söyler. Bazı önemli ve sevinçli durumlarda konuşma biçimi değişir. Bu konumda yapılan konuşmaya kutlama adı verilir. Kutlamada önce kutlamaya neden olan olay belirtilir ve bu olaydan duyulan sevinç, içten ve abartısız biçimde belirtilir. Kutlama sözleri kısa olur. Çeşitli engeller nedeniyle üstlenilen görevler ve verilen sözler yerine getirilmezse özür dilenir. Bu gerçekleştirilirken özür nedeni açıklanır. Birbirinden uzakta yaşayan insanların iletişimde kullandıkları en çabuk araç telefondur. Telefon uzaktan iletişimi sağlayan güçlü bir araçtır. Ancak bu aracın yerinde ve doğru kullanılması önemlidir. İşe girme ve işe alınma durumlarında da konuşma anlatım biçimi önem kazanır. Kurum yetkilileri başvuran kişileri tanımak ve bir yargıya varmak için bir kimi zamanda birkaç görüşme yapar. Ön görüşmelerde bir amaca ilişkin birden çok soru, soru biçimleri değiştirilerek yeniden sorulur. Bunun nedeni adayın o konudaki gerçek tutumunun belirlenmesidir. Herhangi bir konuda bilgi edinmek ya da bir işi gerçekleştirmek amacıyla belli bir kişiyle yapılan karşılıklı konuşmaya görüşme denir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir konuda bilgi edinmek amacıyla yapılan görüşme öncesi yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? A. Görüşülecek kişiden randevu almak. B. Sorulabilecek soruları önceden tasarlamak ve yazmak. C. Görüşmenin belirlenen amaç doğrultusunda ilerlemesini sağlamak. D. Görüşmenin yapılacağı yeri belirlemek. E. Hangi konularda ne öğrenileceğini saptamak. Yanıt D. Ön görüşmelerde görüşme yapılan yer ve kişi tanıtılır. 2. Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarda başarılı olmanın ilkelerinden biri değildir? A. Dinlemeyi bilmek. B. İçten olmak. C. Sesi iyi kullanmak. D. İnandırıcı olmak. E. Kendinden söz etmek. Yanıt E. Konuşmacının sürekli kendinden söz etmesi dinleyeni sıkar ve konuşmayı sıradanlaştırır. 3. Bir işi gerçekleştirmek amacıyla yapılan görüşmelerde aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A. Sanıları önceden tasarlamak ve yazmak. B. Söze izin isteyerek başlamak. C. Çekinmeden ve içten konuşmak. D. Davranışlarda ölçülü olmak. E. Amacı açık bir dille ortaya koymak. Yanıt A. Sanıları önceden tasarlamak ve yazmak, görüşme öncesinde yapılacak bir hazırlıktır. 4. Tanışma sırasında aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması uygun olmaz? A. Tanışılan kimseye adıyla hitap etme. B. Teşekkür etme. C. İçtenliği belirtmek amacıyla öpüşme. D. Adını soyadını söyleme. E. İyi dileklerde bulunma. Yanıt C. İlk tanışma sırasında öpüşmeye gerek yoktur. Aynı zamanda öpüşmenin içtenliği gösterdiğini söylemek de tam doğru olmaz. 5. Telefonla konuşmada aşağıdakilerden hangisi uygun olmayan bir davranıştır? A. Yanlış aramalarda telefonun konuşmadan kapatılması. B. Normal ses tonuyla konuşulması. C. Gereksiz uzun konuşmalardan kaçınılması. D. Telefon edenin kendini tanıtması. E. Telefon numarasının doğru çevrilmesi. Yanıt A. Yanlış aramalarda arayan kişinin mutlaka karşı taraftan özür dilemesi gereklidir. 6. Herhangi bir konuda bilgi edinmek amacıyla görüşme yapacak bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması öncelikle gerekli değildir? A. Kısa notlar alması. B. Hangi konuda ne öğrenmek istediğini saptaması. C. Görüşme öncesi kendini tanıtması. D. Çekinmeden ve içten konuşması. E. Konuşanı iyi dinlemesi. Yanıt D. Çekinmeden ve içten konuşmak yerine doğru ve gerekli sorular sormak önemlidir. 7. Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarda uyulması gereken ilkelerden biri değildir? A. İnandırıcı olma. B. Önyargıdan kaçınma. C. Özverili olma. D. Kaba, argo sözlerden kaçınma. E. Konuşanların sözünü kesmeme. Yanıt C. 8. Ön görüşmelerde iş için başvuran adaylardan aşağıdakilerin hangisi hakkında bilgi alınmaz? A. Göreve yatkın olup olmadığı. B. Geleceğe yönelik tasarılarının neler olduğu. C. İş ortamına uyum sağlayıp sağlayamayacağı. D. Yeterli mesleki bilgiye sahip olup olmadığı. E. Güncel sorunlarla ilgili görüşlerinin ne olduğu. Yanıt E. Ara deneme sınavı. 1. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki iletişim boyutlarından biri değildir? A. Sözlü anlatım. B. Yazılı anlatım. C. İşaretlerle anlatım. D. Beden dili. E. Anlatıcı. 2. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Dinleyen ve okuyan kişi alıcı konumundadır. B. Mesaj alıcıya iletilendir. C. Konuşma ve yazma verici dil etkinlikleridir. D. Konuşan ve yazan kişi alıcı konumundadır. E. Verici ve alıcı aynı ortak alanda yaşarlar. 3. Bir işletmede çalışanlardan iletişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Yöneticiyle iletişim kurmayı öğrenmeli. B. Üstlerden gelen mesajı almalı ve tepki göstermemeli. C. Halkla iletişimi bilmeli. D. İş arkadaşlarıyla iletişim kurmalı. E. İletişim araçlarını iyi tanımalı. 4. Sözsüz iletişimde aşağıdakilerden hangisinden yararlanmalıyız? A. Renklerden, B. Sözlü anlatımdan, C. Grafiklerden, D. Giyim kuşamdan, E. Mekandan. 5. Aşağıdakilerden hangisi anlatım biçimlerinden biri değildir? A. Açıklama, B. Örnekleme, C. Tartışma, D. Betimleme, E. Öyküleme. 6. Bilgi vermek istediğimizde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisini kullanırız? A. Tanımlama, B. Açıklama, C. Öyküleme, D. Betimleme, E. Tartışma. 7. Anlatımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Sanatsal anlatımda kanıtlama yoktur. B. Sanatsal anlatımda duygular önemlidir. C. Sanatsal anlatımda bilgi vermek esastır. D. Bilimsel anlatım nesneldir. E. Bilimsel anlatımda duygular önemsizdir. 8. Alıntı yapılan kaynakla ilgili bilgilerin yazının içinde verilmesine ne ad verilir? A. Aktarma, B. Fiş, C. Dipnot, D. Not alma, E. Kaynak. 9. Aşağıdaki konulardan hangisi özel anlamlıdır? A. Spordan hoşlanırım. B. Kitap okumayı severim. C. Bütün canlılara saygı duyarım. D. Haluk Levent'i dinlemeyi severim. E. Çiçek yetiştirmekten hoşlanırım. 10. Aşağıda altı çizili sözcükler hangisi temel anlamıyla kullanılmıştır? A. Kardeşi üniversitede okuyor. B. Kitap okuduğunu söylüyor. C. Bana meydan okudu. D. Yorgun olduğu gözlerinden okunuyordu. E. Çok iyi gazel okur. 11. Karlı dağların başında salkım salkım ola bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Yukarıda altı çizili sözcükler anlam açısından aşağıdakilerden hangisidir? A. Temel anlam, B. İkileme, C. Deyim, D. Mecaz, E. Terim. 12. Aşağıdakilerden hangisinde özne yüklem uygunluğu vardır? A. Duvarlar birden yıkılmaya başladılar. B. Sınav sorularını kolay çözmüşler. C. Çiçekler büyümeye başladılar. D. Atlar dört nala koşuyorlardı. E. Bu düşünceler faydasızdırlar. 13. Sözlü iletişimin doğru gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz? A. Mesaj iyi tanıtılmalı. B. Amaç belirlenmeli. C. Örnekler verilmemeli. D. Uygun sözcükler seçilmeli. E. Kısa ve açık olmalı. 14. Aşağıdakilerden hangisi dinleyene bağlı engellerden biri değildir? A. Psikolojik gerginlik. B. Konuşanı önemsememesi. C. Konuyu bilmemesi. D. Çevreyle ilgilenmesi. E. Konuya ilgi duymaması. 15. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın özelliklerinden biri değildir? A. Yıkıcı değil, yapıcı olmak. B. Doğru bilgilere dayanmak. C. Dinleyenlerin ilgisini çekmek. D. Dinleyenlerin ekonomik güçlülüğü. E. Uygun sözcükleri seçmek. 16. Aşağıdakilerden hangisi güzel ve etkili bir sesin özelliklerinden biri değildir? A. İşitilebilir olması. B. Akıcı olması. C. Melodik olması. D. Esnek olması. E. Açık olması. 17. Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşamda kullanılan konuşma biçimlerinden biri değildir? A. Tanıştırma tanışma. B. Kutlama. C. Özür dileme. D. Adres sorma. E. Mektup. 18. Telefonla konuşmada aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Aranan numara doğru bilinmeli. B. Aranan kişi kendini tanıtmalı. C. Telefonu arayan kişi kapatmalı. D. Normal ses tonuyla konuşulmalı. E. Telefonun yanında kalem ve defter bulunmalı. 19. Bilgi edinmek amacıyla yapılan görüşmelerde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Öğrenilecek konu saptanmalı. B. Görüşülecek kişi belirlenmeli. C. Davranışlarda ölçü saptanmalı. D. Görüşme yapılan yer ve kişi tanıtılmalı. E. Kısa notlar alınmalı. 20. Bilgi edinmek veya bir işi gerçekleştirmek amacıyla belli bir kişiyle yapılan karşılıklı konuşmaya ne ad verilir? A. Görüşme, B. Ön görüşme, C. Tanıtma, D. Kutlama, E. Telefon etme. Yanıt anahtarı 1D, 2D, 3B, 4B, 5B, 6B, 7C, 8C, 9D, 10B, 11B, 12B, 13C, 14C, 15D, 16C, 17E, 18B, 19C, 20A. Ünite 6. Topluluk karşısında konuşmalar 1. Ünite ile ilgili bilgi. Konferans, söylev, demeç gibi tek kişinin topluluk karşısında yaptığı konuşmaları ve toplu konuşma türlerini tanıyabileceksiniz. Karşılıklı olarak yapılan konuşmaların yanında bir de topluluk karşısında yapılan konuşmalar vardır. Topluluk karşısında yapılan konuşmaların belirli bir amacı vardır. Bilgi verme, bir görüş açıklama, dinleyicileri etkileme ve yönlendirme gibi. Topluluk karşısında yapılan bazı konuşmaları şöyle inceleyebiliriz. Konferans bir topluluk karşısında bir konuşmacının belli bir konuda bilgilendirme ağırlıklı olarak yaptığı konuşmadır. En belirleyici yanı ise öğretici olmasıdır. Konferansçının dalında tanınmış ve uzman kişi olması gerekir. Topluluk önünde yapılan diğer konuşma biçimi de söylevdir. Söylevde amaç bir düşünceyi veya inancı topluluk önünde savunmak ya da bunları onlara aşılamaktır. Söylevde duygusallık ve coşku ön plana çıkar. Yetkili bir kişinin yetki alanına giren konularda kamuoyuna duyurmak üzere kitle iletişim araçları aracılığıyla yaptığı açıklamalara da demeç denir. Topluluk karşısında yapılan bir takım tartışmalar vardır. Bundaki amaç karşıt görüşlü kişi ya da kümelerin birbirinin yanlış ve eksikliklerini göstererek kendi görüşlerini savunmalarıdır. Tartışmalarda belirlenen konuyla ilgili bütün bilgi ve görüşler, belirtiler, neden ve sonuçlar açıklanır. Bu tartışmalarda konuşmacılar, dinleyiciler ve yönetenler vardır. Topluluk karşısında yapılan belli başlı tartışma türleri şunlardır. Açık oturum, panel, sempozyum, forum. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi bir topluluk önünde bir düşünce veya inancı savunmak, Savunulan düşünce ve inancı o topluluğa aşılamak amacıyla bir kişi tarafından yapılan konuşma türüdür. A. Forum, B. Panel, C. Söylev, D. Açık oturum, E. Demeç. Yanıt C. Panel, forum, açık oturum birden fazla kişi tarafından yapılır. Söylevde toplumu etkilemek ön plandadır. 2. Herhangi bir konuda demeç hazırlarken bilgileri yazma aşamasında aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? A. Okuyucu veya dinleyicilerin ön bilgilerini kestirebilmeye, B. Okuyucu veya dinleyicilerin düzeyine uygun dil kullanmaya, C. Amaca uygun gerekli açıklamaları yapmaya, D. Görsel araçlardan yararlanmaya, E. Dinleyicilerin tepkilerini saptamaya. Yanıt E. 3. Konuşmacının belli bir konuda topluluk karşısında ve topluluğu bilgilendirme amacıyla yaptığı konuşma türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Panel, B. Forum, C. Konferans, D. Söylev, E. Demeç. Yanıt C. Konferansın en belirleyici özelliği öğretici olması, belirli bir amaca yönelmesidir. 4. Aşağıdakilerden hangisi tartışmalarda dinleyicinin uyması gereken ilkelerden biri değildir? A. Konuşmacıları dinlerken dikkatle not almak, B. Katılmadığı görüşleri de uygarca dinlemek, C. Konuşmacıya soru yöneltirken konu dışına çıkmamak, D. Konuşmacıları alkışlarla güdülemek, E. Konuşmacının sözünü kesmemek. Yanıt A. Dinleyicinin konuşmacıları dinlerken not alması sadece dinleyicinin kendisini bağlayan bir ilkedir. 5. Aşağıdakilerden hangisi tartışmalarda yöneticilerin uyması gereken kurallardan biri değildir? A. Konu dışına çıkılmamasına özen gösterilmesi, B. Başlatma ve sonuç konuşmalarının kısa ve anlaşılır yapılması, C. Sert ve kırıcı davranmaktan kaçınılması, D. Konuşmacıların konuşmalarının kesmeden dinlenmesi, E. Tartışmanın kişiselliğe dönüşmesinin önlenmesi. Yanıt D. Bu madde konuşmacı ve dinleyicilerin uyması gereken kurallar arasındadır. 6. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konferansçının yapmaması gereken bir davranıştır? A. Abartılı el kol hareketlerinden kaçınmak. B. Kendisine soru sorulmasını engellemek. C. Zamanı uygun kullanmak. D. Sesini yerine göre alçaltıp yükseltmek. E. Bakışlarıyla dinleyenleri izlemek. Yanıt B. Konferansçının önceden kendine hangi soruların sorulabileceğini tahmin edip hazırlanması gereklidir. 7. Aşağıdakilerden hangisi toplu tartışma türlerinden biri değildir? A. Forum, B. Panel, C. Sempozyum, D. Açık oturum, E. Söyleşi. Yanıt E. Söyleşi toplu tartışma türlerinden değildir. Söyleşide iki kişinin belirli bir konuda karşılıklı konuşması söz konusudur. Ünite 7. Topluluk karşısında konuşma 2. Ünite ile ilgili bilgi, radyo ve televizyon konuşmalarının özelliklerini ve dinleyicilerin durumunu kavrayacaksınız. Topluluk önünde konuşmanın başka bir yönü de iletişim araçlarını gündeme getirmesidir. Radyo ve televizyon doğrudan toplum önünde konuşmayı gerçekleştirmese de iletişimin bir boyutuyla bunu yakalamaktadır. Radyo ve televizyon çağımızın en etkili iletişim aracıdır. Bizden binlerce kilometre uzaktaki olayları anında öğrenebilme olanağına bu iletişim araçlarıyla kavuşuyoruz. Radyo ve televizyon aynı zamanda kamuoyu yaratmada en etkili araçlardan biridir. Radyo ve televizyon karşısında konuşma yaparken uymamız gereken kurallar şunlardır. Anlatımımız somut gerçeklere dayanmalıdır. Cümlelerimiz kısa olmalı, belli bir hazırlık yapmalı ve bunu da bir plan içinde vermeliyiz. Ayrıca görüntümüze de gereken önemi göstermeliyiz. İletişim araçları dışında bazı durumlarda da konuşmalar yapmak zorunda kalabiliriz. İş yerlerinde kuruluş günleri, anma törenleri, yıl dönümleri, kutlamalar, kültürel ve sanatsal etkinlikler gibi pek çok toplantı düzenlenir. İş yerlerinde düzenlenen konuşmalar yapı ve içerik yönünden farklılık gösterebilir. Bir topluluk karşısında konuşacak kişiyi dinleyicilere tanıtmak için bir tanıtma konuşması yapılır. Bu konuşmada kişinin adı, soyadı, mesleği, çalışma alanı, başarıları, tanınmış özellikleri söylenir. Özel günlere yönelik etkinliklerde ise kurum yetkilisi bir açış konuşması yapmak durumundadır. Bunun için önceden bu konuşmanın taslağı hazırlanarak konuşmacıya verilir. İş yerlerinde kimi etkinlikler ve törenler birbirini izleyen konuşma ve gösterilerden oluşabilir. Bu etkinlikler genellikle sunuş konuşmasıyla verilir. Bir etkinlik programını sunan kişi, hazırlık aşamasında etkinliğin adını, amacını belirtmeye açılış yaparken, konuklara saygı göstermeye dikkat etmelidir. Ünite ile ilgili sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi radyo ve televizyon konuşması yapanların dikkat etmesi gereken noktalardan biri değildir? A. Doğal davranmaya çalışma, B. Konuyla ilgili hazırlık yapma, C. Dinleyicilerin tepkilerini izleme, D. Kısa cümleler kullanma, E. Somut bir anlatıma başvurma. Yanıt C. Dinleyicilerle yüz yüze olunmadığından onlardan gelecek tepkileri izlemek mümkün değildir. 2. Topluluk karşısında konuşacak kişiyi dinleyicilere tanıtırken aşağıdakilerden hangisini belirtmeye gerek yoktur? A. Özgeçmişini, B. Özel zevklerini, C. Çalışma alanını, D. Adını ve soyadını, E. Mesleğini. Yanıt B. Konuşmacının özel zevklerini belirtmek ayrıntılara girmeyi gerektirir. Bu da dinleyiciyi sıkar. 3. Aşağıdakilerden hangisi açış konuşmalarında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir? A. Yapılan etkinliğe emeği geçenleri bir bir tanıtmak, etkinliğin adını, amacını belirtmek. B. Konuklara hoş geldiniz demek. C. Konuşma dilinin özelliklerine uymak. D. Etkinliğin adını, amacını belirtmek. E. Anlatılmak istenenleri kısaca, açıkça ve nazik bir dille belirtmek. Yanıt A. Diğer şıklar bir konuşmaya başlarken yapılanları ve konuşmanın içeriğini belirten şıklardır. 4. Açış konuşması taslağı aşağıdakilerden hangisi için hazırlanır? A. Konuklar, B. Basın görevlileri, C. Çalışılan birimin elemanları, D. Kurum yetkilileri, E. Denetleyiciler. Yanıt D. Özel günlere yönelik etkinliklerde kurum yetkilisi bir açış konuşması yapmak durumundadır. Bu kişinin de görevi çok olduğundan bunun için bir açış konuşması taslağı düzenlenir. 5. Bir topluluk karşısında konuşacak konuşmacıyı topluluğa tanıtırken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Konuşmacının adını, soyadını söylemek, B. Konuşmanın konusunu belirtmek, C. Konuşmacıya teşekkür etmek, D. Konuşmacının çalışma alanını belirtmek, E. Konuşmanın süresini belirtmek. Yanıt E. Konuşmanın süresini belirtmek, konuşmacının yapacağı çalışmaya dışarıdan müdahale etmektir. Bu da yanlış bir davranıştır. Ünite 8. Yazılı iletişim. Ünite ile ilgili bilgi. Yazılı anlatımı, özellikleri, iş yaşamındaki önemi ve yazılı iletişimdeki başarı ilkelerini göreceksiniz. Yazılı anlatım, sözlü anlatımdan sonra gelişmiştir. Fakat sözlü anlatıma göre kalıcılık özelliğine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı kişiler ve kurumlar arasındaki ilişkilerde öncelikle yeğlenir. Yazı, insanlar ve kurumlar arası ilişkilerde hem bağlayıcı hem de güvenlik sağlayıcı işlevler üstlenir. Hazırlanan bir yazının amacı, anlatılmak istenenin doğru ve eksiksiz olarak karşı tarafa iletilmesidir. Bu başarının sağlanabilmesi bazı ilkelere bağlıdır. Bu da genel olarak şu plan içerisinde gelişir. Amacı belirlemek, uygun sözcük seçmek ve uygun cümleler kurmak, anlatımın kısa ve net olması, bilimsel düzene uyulması. İş yerlerinde ve kurumlarda iletişimin yazılı anlatımla sağlandığından bahsettik. Bu yazılı anlatımın içinde özel mektuplar, iş mektupları, resmi mektuplar, dilekçeler, telgraf, teleks, rapor, tutanak ve kararlar yer almaktadır. İş yazılarının biçimsel ve içerik yönünden belirli bir plan içerisinde olması gerekiyor. İş yazılarında konu, amaç ve istek bölümlerinin bulunması gerekir. Ünite ile ilgili sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatımın sözlü anlatımdan ayrılan en önemli özelliğidir? A. Kalıcılığı, B. Anlaşılabilir olması, C. Biçimsel düzenliliği, D. Gerçekleri yansıtması, E. Dil kurallarına uygunluğu. Yanıt A. Sözlü anlatımın önceliği vardır, kalıcı değildir. Yapılan bir konuşma belirli bir süre sonra aynen tekrar edilemez. Değişikliğe uğrar. Yazılı anlatımda ise değişiklik söz konusu değildir. 2. Yazılı iletişimde başarıya ulaşmada aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur? A. Hedef kitleye uygun anlatımın, B. ayrıntıların, C. biçimsel düzenin, D. sözcük seçiminin, E. amacı belirlemenin. Yanıt B. 3. Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimde gözetilmesi gereken noktalardan biri değildir? A. Anlatılanları belgelere dayandırmak, B. biçimsel düzene uymak, C. anlatımın açık ve anlaşılır olmasını sağlamak, D. amaca uygun sözcükler kullanmak, E. amacı belirlemek. Yanıt A. her yazılı anlatımın belgelere dayandırılması gerekmiyor. Bazı yazı türlerinde belgelere dayanmak zorunludur. 13. kaset, 2. yüzün sonu.